Cheapside'lı Tarquin. Cheapside'lı Tarquin, neredeyse 6 yıl önce yazılmış olan bu hikaye üniversite yıllarının bir ürünüdür. Birçok kez gözden geçirildi ve 1921'de Smarset dergisinde yayımlandı. O zamanlar şair olmak dışında bir düşüncem yoktu. Aslında yazılan her bir ifadeyle ilgiliydim ama içerikten ziyade biçimden yana olmam şairlik hayalimin kanıtı niteliğindeydi. Muhtemelen şairliğe bu kadar düşkün olmamın en acayip nedeni esas değerinden çok köklü bir tür olmasıydı. Koşar adımlarla Seylan'dan gelmiş ender bulunan deriye benzer bir tür kumaştan yapılmış hafif ve yumuşak tabanlı ayakkabılar tempoyu belirliyor, yaldızlı koyu mavi iki çift geniş ve kalın çizme, ay ışığını alacalı bulacalı yansıtarak iki adım geriden takip ediyor. Yumuşak ayakkabılar ay ışığının altında birden parlayıveriyor ve sonra sokak aralarının kör labirentlerine dalıp kapkaranlık gecede bir yerlerde kesik kesik duyulan bir çift basit ayak sesine dönüşüyor. Sallanan kısa kılıçları ve uzun çarpık kuş tüyleriyle geniş çizmeler Tanrı'ya ve Londra'nın karanlık dar sokaklarına tek nefeste lanetler yağdırıyor. Yumuşak ayakkabılar karanlıkta belli belirsiz görünen bir bahçe kapısından atlayıp çalıların arasından hışırtı sesleri eşliğinde geçiyor. Geniş çizmelerde onun ardından bahçe kapısını aşıp çalılardan geçtikten sonra o da ne? Tam karşılarında korkutucu görünüşe sahip iki nöbetçi, Hollanda ve İspanya Milli Marşı'nda hayat bulan acımasızca betimlenmiş iki katil kılıklı mızraklı asker. Fakat yardım isteyen kimse yok. Kovalanan kişi bir el çantası tutarken soluk soluğa nöbetçinin ayağına kapanmıyor ya da kovalayanların etekleri tutuşmamış. Yumuşak ayakkabılar rüzgar gibi geçip gidiyor. Nöbetçiler küfrediyor ve duraksıyor. Kaçağın arkasından bakıyor ve sonra gaddarca mızraklarıyla yolu kesip geniş çizmelerin gelmesini bekliyorlar. Karanlık, devasa bir el gibi ay ışığının muntazam yansımasını kesiyor. Devasa el, solgun okşayışı, yeniden saçakları, pencere pervazlarını ve yaralanıp toz toprak içinde kalmış nöbetçileri saran ay ışığının önünden çekiliyor. Sokağın yukarısında geniş çizmelerden biri, arkasında kara izler bırakarak koşuyor. Ta ki hantal bir biçimde koşarken boynundan çekip aldığı bezle yarasını sarmak için durana kadar. Nöbetçiler için pek de mesele değil bu. Şeytan bu gece serbest. Belli belirsiz ön tarafta ortaya çıkıyor. Dizleri çitlerin üzerinde, ayakları ise kapıyı aşmak üzere. Dahası iblis belli ki evin çevresinde dolanıyor ya da en azından Londra'nın o bölgesi onun heveslerine mekan oluyor çünkü evin bulunduğu sokak korku filmlerindeki yollar gibi daracık, cinayetlere ve artık kız kardeşi gibi olmuş ani ölümlere ev sahipliği etmeye hazır. Doğa ananın oluşturduğu el değmemiş tuzaklar arasına gizlenmiş evler uzaklara doğru sıralanıyor. Aşağı uzanan dolambaçlı yollarda, bir ay ışığının altında, bir karanlıkta beliren avlar ve tazılar, parıltılar ve gölgelerden oluşan bir dama tahtasında, kraliçenin aralıksız hamleleri gibi hareketlilerdi. Biraz ötede, deri yeleğinden kurtulmuş, etrafı zar zor görmeye çalışırken, kanter içinde kalmış yumuşak ayakkabılar, oradan oraya çaresizce koştururken saklanacak bir delik arıyordu. Sonunda yavaşladı, bıraktığı ayak izlerine birer birer basarak biraz geriledi ve iz bıraksa bile karanlıktan kimsenin göremeyeceği dar bir sokağa daldı. Sokak öyle karanlıktı ki sanki güneş ve ay, yerküredeki son buzul kaydığından bu yana bu bölgede sürekli tutulma halindeydi. 2 kilometre aşağıda durdu ve önündeki duvarın üzerindeki oyuğa sessizce sığışmayı başardı. Tıpkı hacmi olmayan, kasvetli ve grotesk figürlü bir tanrıya benziyordu. İki çift geniş çizme yaklaştı, geçip gitti. Yaklaşık 20 metre ileride duraksadı ve ciğerlerinin derinliklerinden gelen nefes sesi eşliğinde duyulması zor bir şekilde fısıldadı. Oradaki itiş kakış seslerine tam alışıyordum ki kesildi. 20 adımda hem de. Saklandı. Bir arada kalalım artık, onu mahvedeceğiz. Ses, botlardan çıkan hışırtılar arasında yavaşça yok oldu. Yumuşak ayakkabılar da daha fazla duymak için beklemedi ve 3 sıçrayışta kendini yolun karşısındaki duvarda buluverdi. Oraya aitti. Bir an duvarın üzerinde devasa büyüklükte bir kuş gibi titredi ve sonra yok oldu. ya da gece onu bir lokma da yutuvermişti. Okurdu şarap eşliğinde, yatarken okurdu, haykırarak okurdu nefesi kesilene dek. Aklı fikri ölümdeydi, ölüm onu okumaktan ayırana dek. Pittsville yakınlarındaki 1. James mezarlığını ziyaret eden herhangi biri, Wessel Custer'ın mezar taşındaki kuşkusuz ki Elizabeth ile ilgili kayda geçen en vasat ve hiç de edebi değeri olmayan bu şiirle karşılaşabilir. Antikacı ölümünün 37 yaşında olduğunu söylüyor ama bu öykü karanlık bir gecede hayat bulan belli başlı bir kovalamacadan ibaret olduğu için biz onu hala hayatta ve kitap okurken buluyoruz. Gözünün feri gitmiş, göbeği oldukça belirgin, yapısız ve çelimsiz bir adamdı. Aman Tanrım! Ama tarihsel bir dönemden bahsediyoruz sonuçta. Luther'in yardımıyla İngiltere kraliçesi olmuş Elizabeth'in saltanatı döneminde hiçbir erkek onun cazibesine karşı koyamazdı. Cheapside'daki her çatı katı kendi Magnum Folium'unu ya da dergisini kendine öz kafiyesiyle yayımlardı. Cheapside oyuncuları önlerine çıkan, tutuculuktan ve mucizevi her türlü olaydan uzak olan her yeni oyunu sahneliyorlardı. İngiliz kutsal kitabı 7 ay içinde 7 ayrı geniş çaplı basıma tanıklık etmişti. Böylece gençliğinde denizci olan Wessel Custer, şimdilerde elinin uzanabildiği her şeyi okuyan bir okuyucuydu. Kutsal arkadaşlıklarla alakalı metinler okurdu. Berbat yazarları yok sayar, Magna Folia'nın basıldığı çevrede aylakça dolanırdı. Genç senaristlerin kendi aralarındaki atışmalarını ve her birinin arkasında hain eser hırsızlığı ve akıllarına gelebilecek daha nice sebepler olan kavgalarını hoşgörüyle dinlerdi. Bu gece elinde ona göre devasa derece hünerli siyasi bir taşlama vardı. Edmund Spencer'ın Periler Kraliçesi kitabı titreyen mum ışığının altında tam önünde duruyordu. Bir kıtayı darma duman etmiş ikincisine başlıyordu. Brito Martis efsanesi ya da başka bir deyişle İffet. Bana düşer burada iffete dair bir şeyler karalamak. Erdemlerin en yücesi, meziyetlerin en meziyetlisi. Aniden merdivende bir çift telaşlı ayak sesi duyuldu. Paslı dökük kapının bir anda savrularak açılmasıyla birlikte birden ceketsiz yere yığılmak üzere olan bir adam odaya derin derin nefes sesleri ve iniltilerle dalıverdi. Kelimeler boğazında düğümleniyordu. Wessel, Meryem aşkına beni bir yere sakla. Custer hareketlendi, kitabını yavaşça kapatırken endişeyle kapıyı çekti. Yumuşak ayakkabılar, takip ediliyorum diye haykırdı. Beni lime lime etmeye meraklı iki eksik akıllı kılıç ustası var peşimde. Amaçlarına ulaşmalarına ramak kaldı. Arka bahçenin duvarından atlarken beni gördüler. Seni dünyevi hesaplaşmalara karşı hakkıyla koruyabilmek için, dedi Wessel yönelttiği meraklı bakışlarla, alay bozan tüfeğiyle silahlanmış birkaç tabur asker ve en az iki ya da üç donanma gerekir. Yumuşak ayakkabılar zevkle gülümsedi. Kesik kesik nefes alışverişi normalleşmeye başlamış, hıçkırıkları yerini tedirgin bir alaycılığa bırakmıştı. Biraz şaşırdım diye devam etti Wessel. Ne kadar da korkunç ve devasa olduklarını görsen böyle demezdin. Üç kişi diyelim o zaman. Beni saymazsan iki, adam kendine gel, göz açıp kapayıncaya kadar burada olurlar. Wessel köşede duran mızrak sopasını aldı ve normalden yüksek olan tavana uzatarak tavan arasını bulundukları yerden ayıran kapak gibi görünen geçit kapısını açtı. Merdiven yok. Wessel geçidin altına bir sandalye çekti ve yumuşak ayakkabılar üstüne çıktı, zıplamak için hazırlandı. Denedi ama olmadı. Bir daha deneyecekti ki tereddütte kaldı ama sonunda zıplamayı başardı. Tavandaki açıklıktan zar zor tutunabildi ve bir ileri bir geri sallanarak bir süre asılı kaldı. Birden kıvrak bir hareketle çıkmayı başardı ve yukarıdaki karanlıkta kayboldu. Geçit kapısı kapanırken farelerin tıkırtıları duyuldu. Bir süre sonra ise sessizlik. Wessel okuma yaptığı masaya geri döndü. Brito Martis efsanesi ya da başka bir deyişle İffet'i açtı ve bekledi. Neredeyse bir dakika sonra merdivenlerden gelen hareketliliği ve sonrasında da kapıdaki itişmeleri duydu. Wessel derin bir nefes aldıktan sonra mumu kavradığı gibi ayağa kalktı. ''Kim var orada? Kapıyı aç! Kimsiniz?'' Acımasız darbeler zaten yıkılmak üzere olan kapıyı ürküttü ve kapı birden köşesinden ayrıldı. Wessel kapıyı dışarıyı görebileceği kadar açtı ve mumu iyice kaldırdı. Şimdi sıra aşırı saygın, utanç verici bir şekilde rahatsız edilmiş ve ürkmüş vatandaşı oynamaya gelmişti. Gecenin bir vakti biraz kafa dinlemek, bunu bile isteyemeyecek. Sus, çeneni yorma, buralarda kanter içinde kalmış bir adam gördün mü? İki heybetli askerin devasa ama varla yok arası görünen dev gölgeleri dar basamakların üzerine düştü. Vessel mum ışığının altında gölgeleri iyice inceledi. Aceleyle fakat kaliteli giyinmiş iki beyefendiye benziyorlardı. Biri elinden vahşice yaralanmıştı ve ikisi de etrafa korku saçan türden bir havaya sahipti. Vessel'i ve kendine has yorumlarını odanın orta yerine ittikten sonra içeri dalıp odadaki bütün şüpheli karanlık kuytu köşeleri birer birer kılıçlarıyla kontrol ederek arayışlarını Vessel'ın yatak odasında sürdürdüler. ''Burada mı saklanıyor?'' diye kızgın ve ısrarcı bir şekilde sordu yaralı adam. ''Kim burada mı saklanıyor? Senden başka herhangi bir adam.'' ''Benden başka sadece iki adam var burada bildiğim kadarıyla.'' Bir an için Vessel iki adamın kendisini delik deşik edeceğini sandı ve bu heyecanla bir anlığına komik göründüğünden korktu. ''Merdivenlerde ayak sesleri duydum.'' dedi hızla. ''Tam 5 dakika önceydi. Belli ki buraya kadar gelemedi.'' Bir an için Periler Kraliçesi'nin sayfalarında kendini kaybettiğini açıklayacaktı ki, ziyaretçilerinin tıpkı asil azizler gibi kültürle uzaktan yakından bağlarının olmadığını fark etti. ''Ne olmuş?'' diye sordu Vessel. ''Tecavüz'' diye cevapladı yaralı adam. Vessel adamın gözlerindeki vahşiliği gördü. ''Kendi kız kardeşim, ah yüce tanrım, şu adamı bize ver.'' Vessel'ın tüyleri diken diken oldu. ''Adam kimmiş?'' ''Tanrı aşkına bunu bile bilmiyoruz. Şu yukarıdaki kapak neyin nesi?'' dedi aniden. ''Çivilenmiş bir kapak. Yıllardır kullanılmıyor.'' Bir an köşede duran mızrak sopasını düşündü ve korkuya kapıldı ama iki adamın kat'i ümitsizliği kıvrak zekalarının önüne gölge düşürüyordu. ''Eğer bir sirk cambazı değilsen oraya çıkmak için merdivene ihtiyaç duyarsın.'' dedi yaralı adam ilgisizce. Diğer adam rahatsız edici kahkahalarla arkadaşını destekledi. ''Bir sirk cambazı ha? Sirk cambazı.'' Vessel şaşırıp kalmış onları izlemeye devam etti. ''Ne de trajikomik bir laf bu?'' diye haykırdı adam. ''Hiç kimse. Ah, bir sirk cambazı dışında kimse oraya çıkamaz.'' Yaralı adam sabırsızca parmaklarını şıkırdattı. ''Yandaki eve bakalım, sonra diğerine geçeriz.'' Fırtına onları karanlık gecede oradan oraya sürüklermiş gibi çaresizce evden ayrıldılar. Vessel kapıyı kapattı, sürgüyü çekti ve bir an için olduğu yerde yüzündeki hoşnutsuz bir acıma ifadesiyle kala kaldı. ''Sonunda'' diye fısıldayan yumuşak ayakkabıları duyar duymaz yukarıya baktı. Yumuşak ayakkabılar çoktan geçidin kapısını açmış, tavandaki ufak bölmeden odaya gözlerini dikmişti. Cücelere benzeyen suratını ekşitmiş, yarı tiksinti, yarı alaycı bir ifadeyle aşağıya bakıyordu. Fısıltıyla ''Bunlar kafalarını da miğferleriyle beraber çıkarıyorlar.'' dedi. ''Ama sen ve ben, Vessel, biz iki kurnaz adamız.'' ''Allah seni kahretsin.'' diye haykırdı Vessel öfkeyle. ''Senin aşağılık bir adam olduğunu biliyordum ama şu rezilliğin yarısını bile dinlediğim an senin lanet pisliğin teki olduğuna kesinlikle emin oldum. Kafatasını eze eze seni öldürebilirim.'' Yumuşak ayakkabılar gözlerini kırpıştırarak ona baktı. ''Yaşadığım tüm olayların içinde,'' dedi sonunda, ''en çok bu durumda onurlu olmak imkansız.'' Susmasıyla kendisini bulunduğu delikten aşağı bırakması biri oldu. Bir süre için asılı kaldı ve sonra 7 adımlık mesafeden aşağı atladı. Bir gurme edasıyla, ''Kulağımın çevresinde dolanan bir fare vardı yukarıda,'' diye devam etti. Pantolonundaki tozu elleriyle çırparken, ona fare dilindeki en vahşi deyimle onu zehirleyebileceğimi söyledim. Böylece ortadan kayboldu. ''Hadi bu geceki şehvet düşkünlüğünden bahsedelim artık.'' dedi Vessel öfkeyle. Yumuşak ayakkabılar baş parmağıyla burnuna dokunurken alaycı bir şekilde diğer parmaklarını oynatarak Vessel'a baktı. ''Seni serseri pislik.'' diye söylendi Vessel. ''Hiç kağıdın var mı?'' diye sordu yumuşak ayakkabılar alakasızca. Sonra kaba bir tavırla ''Ya da yazmayı becerebiliyor musun?'' diye ekledi. ''Sana neden kağıt vereyim?'' ''Bu geceki eğlenceyi duymak istedin.'' Daha fazla oyalanma da bana bir kağıt, bir kalem, biraz mürekkep ve yazabileceğim bir oda ver. Vessel bir an için tereddüt etti. Çık dışarı, dedi sonunda. Nasıl istersen ama duyup duyabileceğin en ilginç hikayeyi kaçırıyorsun. Karamel kadar yumuşak bir adam olan Vessel bir an için duraksadı ve pes etti. Yumuşak ayakkabılar Vessel'ın isteksiz bakışlarıyla bitişikteki odaya geçti ve kapıyı kapattı. Vessel homurdanarak Periler Kraliçesi'ne geri döndü ve böylece sessizlik yeniden evi sardı. Saat üçken birden dört oluvermişti. Oda solgun ve karanlık, sokaklar nemli ve serindi. Vessel kafasını iki eliyle kavradı ve iyice masaya doğru eğildi. Kafasında şövalyeler ve perilerle dolu hayallerde iz sürmeye başladı ve bir yandan da pek çok kızın insana rahatsızlık verici hikayelerinin içinde kendini üzülürken buldu. Saat 5:30'da bir silah yapımcısının daha henüz uykusu açılmamış oğlu işbaşı yaparken dışarıdaki dar sokakta canavarlar tepişiyordu. Ağır demir plakaların şangır şungur sesleri atlıların yürüyüşüne karışıyordu. Günün ilk ışıklarıyla sis ortalığı terk etti ve saat 6'ya gelirken oda grimsi bir sarı renk aldı. Bu sırada Vessel parmak uçlarında yatak odasına doğru ilerledi ve kutu kadar odanın kapısını açtı. Konuğu Betty Benz'e atmış suratını Vessel'a çevirdi. Gözleri alev almış harflere benziyordu. Vessel'ın masa olarak kullandığı dua kürsüsünün önüne bir sandalye çekmişti. Kürsünün üzerinde kargacık burgacık yazılmış sayfalar duruyordu. Uzunca bir ah çektikten sonra Vessel geri çekildi ve gece yatağını diğer odada bıraktığı için aptal gibi hissederken kendi deniz perisine geri döndü. Dışarıdan gelen bot sesleri ve bir çatı katının penceresinden ötekine koca karıların seslenişleri arasında sabahın donuk mırıltısı Vessel'ı sakinleştirdi. Uykudan uyuşmuş bedeni sandalyeye yığıldı. Renkler, sesler ve bir yığın betimlemeyle aşırı yüklenilmiş beynini artık taşıyamıyor gibiydi. Huzursuz rüyasında Apollo için zayıf bir köprü oluşturarak iniltiler içinde güneşe yükselen binlerce vücuttan biriydi. Rüya onu darmaduman etmişti. Aklına keskin bir bıçak gibi saplandı. Omzunda sıcak bir el hissettiğinde neredeyse çığlık atacakken uyandı. Odadaki sis ağırlaşmıştı ve Betty Benz'e atmış konuğu ellerinde bir kağıt yığınıyla bekliyordu. Biraz incelenmesi gerekse de çok ilginç bir hikaye olduğuna inanıyorum. Rica etsem bunu bir yere saklayıp kilitler misin? Ve lütfen Tanrı aşkına izin ver de biraz uyuyayım. Cevap için beklemedi. Kağıt yığınını Vessel'ın eline tutuşturdu ve deyim yerindeyse tersine çevrilmiş bir şişedeki suyun birden akması gibi köşedeki kanepeye akıverdi. Nefes sesleri normalleşmişti. Uyudu ama kaşları meraklı ve insanı tedirgin eden bir şekilde hareket ediyordu. Vessel'ın gözünden uyku akıyordu, esnedi ama elinde duran kağıt yığınını okuyup bitirmekte ısrarcıydı. Aceleyle yazılmış, güven vermeyen ilk sayfayı seslice okumaya başladı. Tecavüz kurbanı Lucretia, kuşatılmış Ardea'da herkesin meşguliyeti farklı. Yalancı arzunun, güvenilmez kanatlarının kurbanı. Şehvet soluyan Tarquin, terk eder Romalı hancıyı.